Ayrım 8.
Kızağın yanına varmadan ikisini de seçemedi. Efendi, ne cehenneme gittin, kayboldun. Allah cezanı versin. Kızağı çevir bari, yine giriş konaya gidelim diyordu. Uşak, giriş konaya gitmek canıma minnet. Fakat bunun yolu nedir, nerededir? Önümüz öyle bir çukur ki bir yuvarlanan bir daha çıkamaz. Kurtuluncaya kadar canımdan bezdim. Efendi, peki burada kalacak değiliz ya. Uşak cevap vermeyerek kızağa yaklaştı. Arkasını rüzgara vererek çizmelerini çekti. İçlerine dolan karları silkti. Bir avuç saman alarak sol çizmesindeki deliği özenle kapadı. Efendi susuyor, şimdi yalnız ve yalnız uşağın kerametine, mucizesine bağlanmış bulunuyordu. O da kızağın içine girdi. Parmaksız eldivenlerini takıştırdı. Dizginleri aldı. Hayvanı çevirerek çukur boyunca sürmeye başladı. Fakat daha 100 adım gitmemişlerdi ki at gene birdenbire durdu. Yeniden bir çukurun önüne gelmişlerdi. Uşak gene indi, geçilebilecek bir yer aradı. Uzun bir süre sonra nihayet gittiği yerin aksi tarafından çıka geldi. "Ey efendi, hala yaşıyor musun?" diye seslendi. Efendi, "Henüz yaşıyorum, ne var ne yok?" Uşak, "Şu var ki artık ne bende ne de hayvanda takat kalmadı." Efendi, "Peki ne yapacağız?" Uşak, "Hele biraz daha bekle." Uşak yeniden arandı fakat bu sefer çabuk döndü. Hayvanın önüne geçerek "Arkamdan gel yavrum," dedi. Efendi artık emir filan vermiyordu. Uşak ne derse o oluyordu. Uşak yeniden "Arkamdan gel güzelim," diyerek sağa doğruldu. Birden dizginlerinden tutarak hayvanı tepeyi dolduran karlar arasından çukura sürdü. At ilk önce mukavemet edecek oldu. Fakat kar yığınını aşabileceğini kestirerek nihayet ileri atıldı. Fakat başaramadı. Boynuna kadar battı. Uşak hala kızakta kurulu duran efendiye "Çık amübarek," diye bağırdı ve oklardan birini yakalayınca kızağa itmeye başladı. Kızak atın sağrısına kadar yükseldi. Ata seslenerek "Yavrum güç, biliyorum ama ne etmeli? Bir gayret daha, ha bir gayret daha, haydi," dedi. At önündeki yokuşu aşmak için 2 kere davrandı, nafile. O zaman uşak düşündü, yine ata dönerek "A kardeş, burada da kalamayız ya," dedi. At başını sallayarak tasdik etti. Bu sefer büyük bir himmetle hız alarak sıçradı. Uşak, "Ha gayret yavrum, ha gayret, ürkme." Hayvan bir daha, bir daha, bir daha atıldı ve nihayet kar yığınlarının arasından çıktı ve durdu. Güçlükle nefes alıyor, aksırıyordu. Efendiye gelince o da ilerlemek istediği halde 2 kürkün altında nefes nefese duruyor, 1 adım atmaktan aciz bulunuyordu. Nihayet gidip kızağın içine yığıldı. Köyde kürkünün cebine koyduğu mendili çekerek "Bırak, biraz hava alayım," dedi. Uşak, "Sen uzan, şimdi her şey düzelir, ben bakarım." Efendi kızağın içine iyice yerleşirken uşak hayvanın dizginlerinden tutarak 10 adım kadar aşağı doğru çekti. Sonra biraz yukarı götürerek durdu. Artık rüzgarların kovaladığı, karların doldurduğu çukurun içinde değillerdi. Artık sürekli oraya sığınmakta olan karların altında gömülüp kalmaları ihtimali yoktu. Çukurun sırtında, tepenin üstünde yığılan karlar kendilerine az çok bir siper de oluyordu. Arada bir rüzgar şöyle böyle zayıflıyor fakat bu çok sürmüyor. Sanki bütün kaybettiğini hep birden almak istermiş gibi bu sefer kudurmuş bir halde 10 kat fazla bir hızla tekrar başlıyor ve gittikçe büyüyen bir hiddetle kardan kasırgalar yapıyordu. Efendi biraz nefes alarak kızaktan çıkıp ne yapmak fikrinde olduğunu sormak için tam uşağın yanına gittiği sırada böyle bir kasırganın ortasında kalmışlardı. Gayri ihtiyari olarak ikisi birden çömeldiler ve rüzgarın hiddeti dininceye kadar o halde beklediler. Bu sıralarda hayvan da kırgın bir halde kulaklarını düşürüyor, başını sallıyordu. Rüzgar az diner dinmez uşak parmaksız eldivenlerini çıkardı, kuşağının arasına sıkıştırdı. Ellerini üfledi, hayvanı serbest bir hale koymak üzere gemlerini çıkarmaya, kayışlarını toparlamaya başladı. Efendi, "Ne yapıyorsun?" Uşak, "Hayvanı çözüyorum. Yapacak başka ne var ki? Artık takatim kalmadı." Efendi, yolumuza gitmeyecek miyiz? Uşak, nereye, hangi yola? Başını aşağı sarkıtmış ve solukları terler boşanan, iki tarafını körükleyen hayvanı göstererek, neredeyse şu zavallı da çatlayacak, geceyi bir han odasına işaret ediyormuş gibi burada geçirmeli, başka çare yok dedi ve işine devam etti. Efendi, burada soğukta donmaz mıyız? Uşak, belki de donarız, fakat elden ne gelir? Efendi, kar yığınları içinde hayvanla, kızakla uğraşıp hırpalandıktan sonra iki kürkün içinde pek ısınmış bir haldeydi. Fakat geceyi gerçekten tarlalar arasında geçirmek lazım geldiğini anlayınca arkasından doğru bir ürperme duydu. Acaba rahat edebilir miyim diye kızağın içine girip oturdu. Cebinden sigaralarını, kibritini çıkardı. Uşak hala hayvanla meşguldü. Kolanı, takımları, terbiyeyi, koşuyu çıkarıyor ve bu arada hayvan bana mütemadiyen kuvvet ve şevk verebilecek diller döküyordu. Oklarının arasından çekerken, "Haydi kahramanım, oradan çık, gemini de çıkarıyorum, sana yem vereceğim," diyor, hem söylüyor hem söylediklerini yapıyordu. Fakat görüyordu ki bu sözler hayvanın derin endişelerini gidermekten çok uzaktı. Tepreniyor, arkasını rüzgara vererek kızağa yapışıyor, uşağın yenine başıyla vuruyordu. Denebilirdi ki uşağı reddetmiş olmamak için kızaktan biraz yulaf kavradı. Fakat aniden şimdi yemeğin sırası olmadığını gösterir bir halde ağzından bıraktı. Rüzgar onları derhal kaptı ve uzaklara savurdu. Uşak, "Şimdi bir işaret koyalım," dedi. Kızağın yüzünü rüzgara çevirdi. İki okun uçlarını kayışlarla bağladı, okları kızağın ön tarafına diklemesine yerleştirdi. "Tamam," dedi, "karlar altında gömülür ölürsek bir hayır sahibi şu oklardan bunu bir an evvel keşfeder, gelip bizi çıkarır." Silkeledikten sonra parmaksız eldivenlerini yeniden takarak sözünü tamamladı. "Atalarımız bunu böyle yaparlarmış." Efendi kürkünü açarak ve eteklerini toplayarak kibritleri birbiri arkasından çelik kutusuna çakıyor, fakat elleri titriyor, kibritler ya derhal yahut sigarasına yaklaştırırken sönüveriyordu. Nihayet biri dayandı. Bir an için etrafını aydınlattı. Kürkünü, şehadet parmağında yüzük bulunan elini, üzerlerini kar tozları örtmüş yulafları gördü. Sigarasını hırsla iki kere doyasıya çekti. Dumanı içine kadar alarak bıyıklarının arasında savurdu. Sonuna kadar içmek isterken rüzgar sigarayı kaptı, götürdü. Şu bir iki nefeslik sigara keyfi ona çok hoş gelmişti. Azimli bir eda ile, "Madem ki böyle lazımmış, kalalım," dedi. Uşağa hitaben, "Dur, sana bir bayrak yapalım," dedi. Az önce kızağın içine fırlattığı mendili aldı, eldivenlerini çıkararak şimdi okları bağlayan kayışa yetişebilmek üzere kızağın ön tarafına geçti ve mendili oraya sıkı sıkıya bağladı. Rüzgar o dakikada mendili parçalayacakmış gibi çırpmaya, bazen şakırdatmaya, bazen şişirmeye başladı. Gene kızağa geçerek yaptığı şu işten memnun bir halde, "Şimdi iş tamamlandı," dedi. "Efendi, ikimiz de böylece içeri sığaydık. Fakat imkan yok." Uşak, "Elbette, ben de bir yer bulurum. Fakat hayvanı örtmek lazım. Yavrucak ter içinde. Müsaade et de şöyle bir geçeyim," diyerek içeriden ve kısmen efendinin altından bir yaygıyı çekti. İkiye katladı, götürüp hayvanı örttü. "Sen de kendini böylelikle koru. Bu kanaat dünyası," diyordu. Gene kızağın yanına gelerek efendiye sitemle seslendi. "Size kaneviçenin lüzumu yok. Biraz da saman," diyerek efendinin altındaki kaneviçeyi ve samanı çekti. Kızağın arkasına geçip karda bir çukur kazdı. Samanı yaydı. Kalpağını daha içeri çekerek yırtık kürklü paltosuna daha sıkı sarıldı. En üstüne de kaneviçeyi çekerek rüzgardan, kardan korunmak üzere arkasını kızağa dayadı ve samanın üstüne yerleşti. Efendi onu gözünden kaçırmıyor ve yaptıklarını hiç beğenmiyordu. Zaten o, köylülerin bir şey bilmez adamlar olduğu hissini beslerdi. Artık iyi kötü geceyi geçirmek üzere adam akıllı yerleşmeyi düşündü. kızağın içinde kalan samanları yaydı, yan tarafını daha kabarık yaptı. Elleri cebinde, başı kızağın ön yüksek tarafına dayalı olarak köşeye uzandı. Başının bu durumu kendisini rüzgardan koruyordu. Uyumak istemiyordu, düşünüyordu. Düşündüğü de hep aynı şeydi. Hep varlığının hedefi, manası, hazzı, gururu olan şeyi, kazandığı ve kazanacağı paraları düşünüyordu. Tanıdığı adamların paralarını, bunları ne yollardan kazandıklarını, kendisi de tıpkı onlar gibi aynı yolun yolcusu olarak daha neler neler kazanabileceğini düşünüyordu. Şu almak istediği ormanın kendisi için büyük bir önemi vardı. Bu işten büyük kazançlar, mesela 10 bin ruble gibi bir servet umuyordu. Güz mevsiminde dolaştığı ve 2 desyan tilik bir sahada ağaçlarını saydığı ormanı gözlerinin önüne getiriyor, hayalen hesaplar yapıyordu. Meşelerden kızak yapılır. Ta ki kerestede çıkar. Geriye kalanlarda atılmaz, odun olur. Her desyatinden en aşağı 20 ruble alırım. Şu şöyle olur, bu böyle olur. Hesabın sonunda senelik iradı 12 bin rubleye kadar çıkıyordu. Fakat ben gene onu kapatmak için 10 bin ruble vermem. 8 bini helalleşmeli. Ormanın ağaçsız yerlerini indirmeli. Bunu ölçecek adamı da yağlamalı, ballamalı. Eline 100 ruble kadar bir şey sıkıştırmalı. Velhasıl iş 8 bini geçmemeli. 3 bini hemen peşin veririm. Parayı görünce yumuşayacağına şüphe yoktur. Elini cebine attı. Paranın yerinde olduğunu görerek rahatladı. Dönüm noktasından sonra yolu nasıl oldu da kaybettik? Hınzır şeytan. Orman, kulübe buralarda olmalı. Fakat hiçbir köpek sesi de yok. Bu münasebetsizler de insana lazım olduğu zaman havlamazlar. Yakasını kaldırdı, kulak verdi. Hayır, fırtınanın gürültüsünden başka, okların ucuna sımsıkı bağlanmış mendilin şakırtısından başka, kızağı kamçılayan karların sesinden başka bir şeyler duyulmuyordu. Bilsem köyde kalırdık. Her ne hal ise yarın varırız. Yalnız bir gün kaybetmiş oluyoruz. Böyle bir havada öbür taraftan kimseler yolu göze almamışlardır elbet. Birden ayın 9. günü kasaptan para alacağını hatırladı. Kendisi gelmek istiyordu. Beni bulamayacak. Karım böyle ayağıma gelen bir parayı bile almayı başaramaz. Gerçekten hiçbir tahsil görmemiştir. Nasıl davranmak lazım? Geleceğini bir türlü kestiremez. Bir gün evvel evlerine kaymakam misafir geldiği zaman kadının ona karşı da lazım gelen ikramda bulunmadığını düşündü. Ne olacak kadın? Kadının ne demek olduğu malum. Zaten ne görmüş ki? Zaten anamın babamın zamanında evimiz neydi ki? Bir hiç, bir samanlık, bir de aşçı dükkanımız vardı. Topu bu. Halbuki ben 15 yılda bu hiçten neler çıkarmadım. Bir dükkan, 2 meyhane, bir değirmen, bir zahire ambarı, 2 arazi, demir çatılı, arabalıyla büyük bir ev diye böbürleniyordu. Babamın zamanı nerede, şimdi nerede? Bugün bütün havalide kimden bahsolunuluyor? Hep benden, hep benden. Ya bunun sebebi yalnız çalışmam. Benim başkalarına, tembellere, manasız vakit geçirenlere benzer yerim var mı? Hava iyi demem, kötü demem, işteyimdir. İş böyle ilerler. Para havadan, şaka ile kazanılabilir sanırlar. Hayır, yorulacaksın, bunalacaksın, inleyeceksin. Böyle geceyi karlar içinde, tarlalar arasında geçireceksin, uyumayacaksın. Gurur içinde kabardıkça kabarıyordu. Herkes sanır ki insan soyu sayesinde bir şey olur. Zavallı kafalar, Bironovlar bugün milyoner. Sebep? Çalışmak. Sen çalış, gerisi kolaydır. El verir ki sıhhatim yerinde olsun. Hiçten var olmuş olan Mironovlar gibi milyoner olmak fikri adamı o kadar sarstı ki mutlak biriyle konuşmak ihtiyacını duydu. Fakat kim vardı ki? Ah şu köyde ne diye gecelemişti, şimdi orada ne olduğunu ev sahibine adam akıllı gösterirdi. Kızağın ön tarafını dövmekte olan kasırgalara kulak kabartarak amma da esiyor. İnsan karların altında o kadar gömülecek ki sabaha çıkmak kabil olmayacak diye söylendi. Kalkıp etrafına bakındı. Beyaz bir karanlık içinde ancak atın donuk başını arkasını örten ve rüzgar tarafından sarsılan yaygıyı bir de düğümlü kuyruğu ayırt edilebiliyordu. Dört bir tarafını, önünü, arkasını, her yanı ara sıra açılır gibi olan ve gene bir an içinde daha çok kararan, kudurgan bir deniz sarmıştı. Şu herifi dinledim de halt ettim. Yoluma devam etmeliydim. Elbette bir yere varacaktık. Hiç olmazsa gene Girişkino'ya dönmüş ve ihtiyarın evinde yatmış olurdum. Halbuki şimdi bütün gece burada harap bir halde kalacağım. Fakat hayatta zevk nerededir? Yaşasın çalışmak. Kahrolsun tembeller, ahmaklar. Bir sigara daha içsem. Oturdu, cebinden sigara tabakasını çıkardı. Kibriti ziyan etmemek için eteklerini kaldırarak önüne doğru eğilerek çaktı. Fakat rüzgar bir yol bulup giriyor, kibritler birbiri arkasından sönüyordu. Nihayet yaktı ve tüttürmeye başladı. Bu başarısından dolayı içini bir sevinç kapladı. Sigarayı kendisinden çok rüzgar içmekte olduğu halde o da 3-5 nefes çekerek bir ferahlık duydu. Tekrar uzandı, iyice örtündü. Geçen zamanları düşündü ve yakında yeniden yapacağı servetleri kurmaya başladı. Sonra birden fikri bunaldı, vücudu uyuştu. Bir aralık bir sallantı duyarak uyandı. Acaba at mı altından biraz saman çekmek istemişti, yoksa içsel bir sarsıntı mı duymuştu? Herhalde uyanmıştı. Kalbi o kadar sık ve o kadar kuvvetli çarpıyordu ki altında kızak titriyor gibi geldi. Gözlerini açtı. Etrafında değişmiş hiçbir şey yoktu. Ancak ortalık nispeten daha aydınlık göründü. Hava aydınlanıyor, sabah oluyor dedi. Fakat aynı dakikada ayın aydınlığı aklına geldi. Kalktı, ilk önce ata baktı. Hayvan arkası rüzgara çevrili bir halde ayakta duruyor ve titriyordu. Karla örtülmüş olan yaygının bir ucu tersine dönmüş, yemlik kaymıştı. Kar tozlarıyla örtülmüş olan yelesinin dik dik olduğu şimdi daha iyi seçiliyordu. Kızağın arka tarafına başını uzatarak uşağın ne durumda olduğunu anlamak istedi. O hep aynı durumda idi. Ayakları üstüne çektiği kaneviçe kar içindeydiler. Bari soğuktan gebermese. Esvabı esvap değil. Bir şey olursa herkes beni kınar. Aptallar. Hep akılsızlık diye geçirdi aklından. Hayvanın üstündeki yaygıyı alıp uşağın üstüne sermeyi düşündü. Fakat şimdi yerinden kalkarsa üşüyeceğinden, soğuk alacağından korktu. Sonra hayvanın da üşümesini hesaba kattı. Ne diye yanıma aldım? Ah şu karım, her fenalığa sebep olur. Karısını hiç sevmiyordu. Kızağın dip tarafına yeniden uzandı. Birden aklına bir şey geldi. Amcam böyle karlar içinde bütün bir gece geçirmişti de bir şeyler olmamıştı dedi. Fakat aynı dakikada başka bir şeyi hatırladı. Sebastian karlar altında ölü çıkarılmıştı. Donmuş bir et parçası gibi kaskatı idi. Eğer köyde şu ihtiyarın evinde kalaydım bu belaların hiçbirine girmeyecektim. Kürkün sıcaklığı dışarı vurup azalmasın ve her tarafını iyice kaplasın diye paltosunu iyice kapadı. Gözlerini yumdu, tekrar uyumaya çalıştı. Fakat bütün emeklerine rağmen uyku sarmadı. Aksine kendinde bir canlılık, bir heyecan duydu. Kazançlarını şundan bundan alacaklarını hesapladı. Güzel durumundan gurur duyuyor, göğsü kabarıyordu. Aynı zamanda köyde kalmadığına da sürekli pişman oluyor, esefleniyordu. Orası buraya benzer miydi? Sıcakta bir sedir üstünde uzanmış olacaktım. Bir yandan öbür yana döndü, gene yattı. Daha rahat, rüzgara karşı daha korunaklı olmak istiyor, fakat halinden bir türlü memnun olamıyordu. Kalkıyor, bir başka türlü yatıyor, ayaklarını uzatıyor, gözlerini kapıyor. Biraz sakin duruyordu. Fakat bazen kuvvetli çizmeleri ayaklarını sıkıyor, acı veriyor. Bazen rüzgar bir delik bulup içeri giriyordu. İçini yiyerek yine hep köyde ihtiyarın sıcak evinde kalmakta ne kadar isabet etmiş olacağını düşünüyor. Tekrar kalkıyor, tekrar sağdan sola, soldan sağa dönüyor, daha sıkı örtünüyor, yeniden uzanıyordu. Bir aralık uzaklardan horoz sesleri işittiğini sandı. Sevince boğuldu. Yakasını yatırarak kulaklarını kabarttı. Fakat bütün dikkatleri boşa çıktı. Okların arasında hora tepen, mendilden bayrağı şakırdata şakırdata tempo tutan rüzgarın ve kızağın duvarlarına vuran karların sesinden başka bir şey yoktu. Uşak kızağın arkasında büzüldüğü yerden bir daha kımıldamamış, kendisine bir iki defa seslenen efendiye hiçbir cevap vermemişti. Kızağın arka tarafının üstünden başını çıkarıp karla örtülü külçeyi süzdükten sonra herifin umurunda değil. Belki de uyuyor dedi. Tekrar kalktı. 20. defa tekrar yattı. Artık bu gecenin sabahı olmayacak sanıyordu. Bir daha kalkıp etrafına baktığı zaman şüphe yok ki şafak söküyor dedi. Bir saate baksam fakat göğsümü açtığımda soğuk almak tehlikesi var. Ama sabah olduğunu anlayınca hafiflerim, kızağı koşarız diye düşündü. İçi ona sabaha daha çok vakit olduğunu söylüyordu. Fakat korkusu gittikçe artıyor, bir taraftan duygularını yoklamak, öbür taraftan kendi kendini oyalamak istiyordu. Kürkünün kaytanlarını ihtiyatla çözdü. Elini içeri attı, yeleğini güç hal ile buldu. Minelli çiçeklerle bezenmiş gümüş saatini aldı, baktı. Hayır, kibritsiz bir şeyler göremeyecekti. Diz çökerek dirseklerini yere dayayarak sigarasını yakabildiği zamanki vaziyetini aldı. El yordamıyla kükürtü fazla bir kibrit seçerek büyük bir ihtimam ile çaktı ve ilk kibritte amacına ulaştı. Saate bakıyor, bakıyor, gözlerine inanamıyordu. Gece yarısını ancak 10 dakika geçiyordu. Ah bu ne uzun gece dedi. Arkasından dondurucu bir havanın tesirini duydu ve önünü tekrar ilikledi. Tekrar örtündü. Kızağın köşesine sokularak sabretmeye azmetti. Fakat rüzgarın dinmeyen sesleri arasından açık bir şekilde yeni bir ses, canlı bir mahluk sesi geldi. Bu ses yavaş yavaş şiddetini artırarak yükselmiş, aynı kuvvette devam etmiş ve sonra aynı şekilde şiddetini azaltmıştı. Bu bir kurt sesi idi. Buna şüphe yoktu. Kurt o kadar yakınında idi ki çenelerini kımıldatarak sesini nasıl dalgalandırdığı açıkça seçiliyordu. Yine yakasını indirerek, yine büyük bir dikkatle dinledi. At da kulaklarını titreterek dinliyordu. Kurt ulumasını bitirince at bir işaret verircesine soludu, aksırdı. Efendi artık uyumak şöyle dursun, endişesini bile dindiremiyordu. Fikrini İşlerine, durumuna, servetine götürmek için çabalıyor, bu emeklerinden hiçbir hayır gelmiyordu. Her an korkusu daha çok artıyor, bütün duygularına hakim olan duygu, köyde ihtiyarın sıcak odasında kalmamasından doğan esefler idi. Şimdi hep şu düşünce etrafında dönüp dolaşıyordu. Şu ormanı almayı kuramaz olaydım. Ondan başka, ondan daha karlı işlerim mi yoktu? Ah ihtiyarın evinde ne diye kalmadım. Hele sarhoş bulunduğu zaman insan çok kolay donarmış derler. Halbuki ben de içmiş bulunuyorum. Bu fikir karşısında titremiş, fakat titreyişin sebebinin korku mu yoksa soğuk mu olduğunu anlayamamıştı. Eskisi gibi örtünüp uzanmayı denedi. Ne mümkün, artık kabına sığmıyordu. Kalkmak, bir türlü kovamadığı, ta içini saran korkuyu atmak üzere bir şeyler yapmak ihtiyacında idi. Cebinden sigara tabakasını, kibrit kutusunu çekti. Topu topu üç kibrit kalmıştı. Onlar da en fenalarıydı. Hiçbiri ateş almadı. Neyi kastettiği belli olmaksızın bir küfür savurdu. Allah belanı versin. Buruşmuş sigarayı uzağa fırlattı. Boş kibrit kutusunu cebine soktu. Öyle bir endişeye kapılmıştı ki yerinde duramıyordu. Kızaktan çıktı, arkasını rüzgara vererek belindeki kuşağı çözüp yeniden iyice sıkıştırmaya kalktı. Kendi kendine birden, burada durup da ölümü beklemenin manası ne? Hayvana atlayınca uçar giderim. Üstünde bir süvari olunca hayvan işin içinden çıkar. Uşağı kastederek, ona gelince, ölmek kalmak onun için birdir. Yaşayacak da ne olacak? Hayattan ne zevk aldığı veya alacağı var. Fakat ben öyle miyim dedi.